Ayrım 14, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 106. 9.1.1, Uluslararası Tahkim Mahkemesi nedir ve nasıl çalışır? Uluslararası Tahkim Mahkemesi ile akıllara çoğunlukla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, UCM gibi dünyada alanındaki tek bir mahkeme gelse de, dünyada Uluslararası Tahkim Mahkemesi adında veya başka bir isimle bu alanda görev yapan tek bir mahkeme bulunmamaktadır. Uluslararası uyuşmazlıkları çözen tahkimler bir mahkeme değildir ve burada klasik anlamda bir yargılamadan bahsetmek mümkün değildir. Anlaşmazlık durumunda alanında uzman kişilere başvurulmaktadır ve aradaki uyuşmazlığı onların çözmesi beklenmektedir. 9.1.2. Tahkime hangi şartlarda kimler başvurabilir? Tahkim özellikle ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahkime başvurulabilmesi için ortada bir tahkim sözleşmesi ve en az iki tarafa ihtiyaç var. Bu taraflar gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Taraflar ticari veya yatırım anlaşmaları yaparken ileride yaşanabilecek bir ihtilafın mahkeme yoluyla değil, tahkim yoluyla çözülmesini istediklerini belirterek bir tahkim sözleşmesinde uzlaşırlar. Bu sözleşme ana anlaşmanın bir parçası olabileceği gibi ayrı bir sözleşme de olabilir. Tahkim şartları yatırım anlaşmalarının içinde zaten yer alır. Tahkime başvurulabilmesi için en az iki tarafın kabul ettiği bir tahkim sözleşmesi olmalıdır. Bu iki devlet arasında olabilir, sadece şirketler ve kişiler arasında olabilir ve de şirket ile devlet arasında olabilir. 9.1.3 Dünyada öne çıkan tahkim kurulları. Kurumsal tahkimlerin başında Milletler Arası Ticaret Odası, ICC bünyesinde faaliyet gösteren Tahkim Divanı gelmektedir. Bu kurum Milletler Arası Tahkim Divanı adıyla faaliyet gösterir. Bunun dışında dünyada öne çıkan başlıca tahkim kurumları şunlardır. Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi, ICSID, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, LCIA, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi, ICAC, Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi, YIAC, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi, WIPO ve Spor Tahkim Mahkemesi, CAS, 9.1.3.1 Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi LCIA. Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin yani LCIA'nın idari merkezi Londra'dadır. LCIA konumları veya hukuk sistemleri ne olursa olsun tüm taraflar için uyuşmazlık çözümü işlemleri için bir forum sağlayan uluslararası bir kurumdur. 5 Nisan 1883'te Londra Şehri Ortak Konseyi Mahkemesi, yerel ve özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıkların tahkimine yönelik bir mahkeme kurulması için öneriler hazırlamak üzere bir komite kurdu. Bu özelliğiyle Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, en eski tahkim mahkemelerinden birisi olma özelliğini de taşımaktadır. Araç geçiş garantili yap-işlet devret uygulama sözleşmelerinin ve kamu özel işbirliği sözleşmelerinin ticari sır kapsamına alınarak kamuoyundan gizlendiğini kanunların satır aralarında görmekteyiz. Bu sözleşmeler için herhangi bir uyuşmazlık oluşursa İngiliz yasaları ve Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi LCIA yetkili kılınacak ve Türk kanunları uygulanamayacaktır. 9.1.3.2 Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi Masrafları ve Süreleri. Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde tahkim maliyeti genellikle aşağıdaki gibi bölünür. Mahkeme ücretleri şu bölümleri içerir. Hakemler tarafından ücretlendirilen saatlik ücretler şu an GBP olarak sınırlı 450. Tahkim mahkemesinin sekreterinin hizmet masrafları varsa ve diğer ücretler iptal ücretleri veya bir düzeltme muhtırası için. İdari masraflar bu bölümleri içerir. Tahkim talebinde bulunmak için kayıt ücreti şu anda GBP olarak ayarlandı 1750. Sekreterliğin saatlik oranları ve ek ücret %5. Toplam tahkim mahkemesi ücretlerinin yüzdesi. Mahkeme ve sekreterlik hizmetleri saatlik bir sistem üzerinden ücretlendirilir. Bu maliyetin belirli bir tahkim yargılamasında çalışmak için harcanan gerçek zamana dayanacağı anlamına gelir. Bu büyük miktarda uyuşmazlığı içeren basit uyuşmazlıkların daha küçük bir meblağa sahip benzer uyuşmazlıklardan daha pahalı olmayacağını garanti etmeyi amaçlamaktadır. Belirli bir LCIA tahkiminin ücretlendirmesinin nasıl yapılacağını bilmek zor olsa da Yunanistan-Yugoslavya ikili yatırım anlaşması ortalama maliyetlerle ilgili istatistikleri gösterir. Burada yasal ücretler ve uzman ücretleri bulunmamaktadır. Ortalama LCIA tahkimi 16 ay sürmektedir. 9.2. Devletleştirmenin hedefi ne olmalı? 9.2.1. Kuzey Marmara Otoyolu. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kurtköy-Akyazı kesimi işini Limak-Cengiz Ortak Girişim Grubu, Kınalı-Odayeri kesimi işini ise Kolin İnşaat-Kalyon-Hasen Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. Anadolu yakasında kazanan ortaklığın 6 yıl 9 ay 12 gün süreyle Limak-Cengiz Ortak Girişim Grubu olduğu açıklanmıştır. Bu sözleşmenin Mayıs 2016'da imzalandığı göz önünde bulundurulduğunda Cengiz Limak işletimi 2023 yılında son bulacaktır. Avrupa yakasında kazanan ortaklığın 7 yıl 9 ay 12 gün süreyle Kolin Kalyon Hasen Ortak Girişim Grubu olduğu açıklanmıştır. Bu sözleşmenin Mayıs 2016'da imzalandığı göz önüne alındığında Kolin Kalyon Hasen işletimi 2024 yılında son bulacaktır. Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını göz önünde bulundurduğumuzda ve Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin de ortalama olarak 16 ay içerisinde bir davayı karara bağladığı ortadayken iktidarın en geç 2023 yılında değiştiği düşünüldüğünde bile adil yargılamaların yapılıp pazarlık masasında devletleştirme için yeterli süre kalmayacaktır. Devletleştirme kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nun yer almayacağı sözleşmeler incelendiğinde ortadadır. 9.2.2 Kuzey Marmara Otoyolu Borç Üstlenim Taahhütleri. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kurtköy-Akyazı kesimi işini Limak-Cengiz Ortak Girişiminin ve Kınalı-Odayeri kesimi işini Kolin Kalyon-Hasen Ortak Girişim Grubu'nun kazanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 ve 2020 yılı kamu borç yönetimi raporları incelendiğinde vatandaşın cebindeki yükün her sene daha da arttırıldığı gözükmektedir. Kamu borç yönetimi raporuna yansıyan tablolara bakıldığında proje adı Avrasya Tünel Projesi, köy modeli yap işlet devret, borç üstlenim anlaşması tarihi 11-12-2012, toplam proje maliyeti 1 milyar 239 milyon 963 bin, kredi tutarı 960 milyon. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Paşaköy 3. Boğaz Köprüsü dahil kesimi ve ek işleri yine yap işlet devret, İlk finansmanı 13.05.2014, ilave finansmanı 11.03.2016. Toplam proje maliyeti 3 milyar 456 milyon 244 bin 239 lira. Kredi tutarı ilk finansmanı 2 milyar 318 milyon, ikinci finansmanı 420 milyon dolar. Proje Gebze Orhan Gazi İzmir İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil otoyolu yap işlet devret. Borç üstlenim anlaşması tarihi 5-6-2015. Toplam proje maliyeti 6 milyar 312 milyon 392 bin 47 lira. Kredi tutarı 4 milyar 956 milyon 312 bin 328 lira. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri kesimi yap işlet devret. Anlaşma tarihi 22.12.2017. Projenin maliyeti 1 milyar 334 milyon 675 bin 727 lira. Kredi tutarı 1 milyar 40 milyon lira. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı kesimi yap işlet devret. Tarih 22.12.2017. Toplam maliyet 2 milyar 212 milyon 342 572 lira. Kredi tutarı 1 milyar 634 milyon dolar. Çanakkale-Malkara Otoyolu 1915 Çanakkale Köprüsü dahil yap işlet devret. Tarih 16.03.2018. Toplam proje maliyeti 3 milyar 159 milyon 721 bin 036 dolar. Kredi miktarı 2 milyar 265 milyon dolar. Ankara-Niğde Otoyolu yap işlet devret. Proje tarihi 07.06.2018. Toplam proje maliyeti 1 milyar 462 milyon 628 bin 902 dolar. Kredi tutarı 1 milyar 114 milyon 962 bin 012. Toplam 15 milyar 439 milyon 54 bin 669. Yap işlet devret modeliyle yapılan proje kapsamında proje sahibi idare ile projeyi gerçekleştirecek olan şirket, yani beşli çeteden biri arasında düzenlenen sözleşmelerin süresinden önce feshedilmesi ve tesisin kamuya devredilmesi durumunda fesih tarihine kadar yapılan işler için kullanılmış olan dış finansmanın kamu tarafından üstlenilmesiyle borç üstlenim taahhütleri devreye girmektedir. Bundan dolayı da devletleştirmenin önünü tıkamak için ilgili borç üstlenim taahhütleri yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 31.12.2018 tarihi itibarıyla yalnızca Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi işine alan Limak-Cengiz ortak girişimi için 2 milyar 212 milyon 342 bin 572 dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü söz konusudur. Yine Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy-Akyazı kesimi işine alan Colin-Kalyon-Hasen Ortak Girişim Grubu için 1 milyar 334 milyon 675 bin 727 dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü söz konusudur. Yine bir sonraki tabloya bakıldığında ise Avrasya Tüneli Projesi, yap işlet devret. Anlaşma tarihi 11.12.2012. Toplam proje maliyeti 1 milyar 239 milyon 863 bin dolar. Kredi tutarı 980 milyon dolar. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Paşaköy 3. Boğaz Köprüsü dahil kesimi ve ek işleri yap işlet devret. İlk finansman 13.05.2014'te ilave finansman 11.03.2016'da. Toplam proje maliyeti 3 milyar 456 milyon 244 bin 239 dolar. Kredi tutarı birinci finansman için 2 milyar 318 milyon dolar, ikinci finansman için 420 milyon dolar. Gebze Orhan Gazi, İzmir. İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil otoyolu yap işlet devret. Anlaşma tarihi 5.06.2015. Toplam proje maliyeti 6 milyar 312 milyon 392 bin 47 dolar. Kredi tutarı 4 milyar 956 milyon 312 bin 328 dolar. Çanakkale-Malkara Otoyolu 1915 Çanakkale Köprüsü dahil yap işlet devret. Anlaşma tarihi 16.03.2018. Toplam proje maliyeti 3 milyar 159 milyon 721 bin 36 dolar. Kredi tutarı 2 milyar 265 milyon euro. Alınan kredi ABD doları olarak 2 milyar 799 milyon 993 bin dolar. Ankara-Niğde Otoyolu yap işlet devret. Anlaşma tarihi 07.06.2018. Toplam proje maliyeti 1 milyar 462 milyon 628 bin 902 euro. Kredi tutarı 1 milyar 114 milyon 962 bin 12 euro. Toplam kredi 1 milyar 310 milyon 749 bin 341 dolar. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı kesimi yap işlet devret. Anlaşma tarihi 16.09.2019. Proje maliyeti 3 milyar 661 milyon 656 bin 404 dolar. Kredi tutarı 2 milyar 840 milyon dolar. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Oda Yeri Kesimi Yap İşlet Devret, Anlaşma Tarihi 16.09.2019. Toplam proje maliyeti 2 milyar 72 milyon 257 bin 9 dolar. Kredi tutarı 1 milyar 595 milyon dolar. Toplam kredi tutarı 17 milyar 200 milyon 54 bin 669 dolar. 31.12.2018 tarihi itibarıyla yalnızca Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi işini alan Limak-Cengiz ortak girişimi için 2 milyar 212 milyon 342 bin 572 dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü varken 31.12.2019 tarihi itibarıyla aynı iş için 3 milyar 661 milyon 656 bin 404 dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü söz konusudur. Yani bir senede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü altına daha girilmiştir. Yine Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi işine alan Colin Kalyon Hasen Ortak Girişim Grubu için 1 milyar 334 milyon 675 bin 727 dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü söz konusuyken 31.12.2019 tarihi itibariyle 2 milyar 72 milyon 257 bin dolarlık bir borç üstlenim taahhüdü söz konusudur. Her iki borç üstlenim taahhüdünün artışına bakıldığında toplamda yalnızca bir senede 2 milyar 200 milyon civarı Amerikan doları vatandaşın cebinden güvence olarak bu şirketlere verilmiştir. Kurtköy Akyazı kesimi ve Kınalı Odayeri kesimi için ilk borç üstlenim anlaşması tarihi 22.12.2007 olmasına rağmen 16.09.2019 tarihinde yeniden anlaşma yapılması, bu yolların daha sonra kamuya geçirileceği düşünüldüğü için firmaya verilecek olan rant güvencesi midir? 923 İstanbul Havalimanı. Yeni havalimanı için yapılan ihaleyi 3 Mayıs 2013'te İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Colin, Kalyon Ortak Girişim Grubu yani OGG, Cumhuriyet tarihinin en yüksek teklifi olan 22 milyar 152 milyon avroluk bir teklif ile kazanmıştır. İGA'nın 2019 yıl sonu itibariyle ortaklık yapısı şu şekildedir. %35 Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ, %25 Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, %20 Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve %20 Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. İhalenin ardından projenin temeli 7 Haziran 2014 tarihinde atılmıştır. 6 saat süren 96 turlu ihaleden devlete KDV dahil 26 milyar 142 milyon avro gelir çıkmıştır. İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılışı 29 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır. İstanbul Grand Airport'un yani İGA'nın 2019'da 25 yıllığına işletmeye başladığı İstanbul Havalimanı için kamuya yıllık 1.33 milyar dolar ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sayfadaki tabloda İstanbul Havalimanı için DHMİ'nin verdiği yolcu gelir garantisi sözcü.com.tr'den alınmış. 2019'da 316 milyon 351 bin 370 euro, 2020'de 333 milyon 847 bin 140 euro, 2021'de 350 milyon 793 bin 880 euro, 2022'de 367 milyon 279 bin 855 euro, 2023'te 540 milyon 582 bin 936 euro, 2024'te 563 milyon 60 bin 583 euro, 2025'te 585 milyon 105 bin 273 euro, 2026'da 606 milyon 750 bin 8 euro, 2027'de 628 milyon 20 bin 180 euro, 2028'de 648 milyon 935 bin 580 euro, 2029'da 669 milyon 511 bin 824 euro, 2030'da 689 milyon 761 bin 373 euro. İstanbul Havalimanı'nda yolcu servis ücretleri dış hat giden yolcu başına 20 avro, transfer giden yolcu başına 5 avro ve iç hat giden yolcu başına 3 avro olarak tahsil edilmektedir. 6 Nisan 2019'da hizmete giren havalimanı 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede 52 milyon yolcuya hizmet vermiş ve 2019'da yolcu hizmet geliri 255.5 milyon avro olarak açıklanmıştır. DHMİ'nin 9 aylık dönem için garanti ettiği 233.1 milyon avronun üzerine çıkıldığı için aradaki fark olan 22.4 milyon avro İGA tarafından DHMİ'ye ödenmiştir. Ancak 2020 yılında pandemi nedeniyle tablo tersine dönmüştür. 2020 yılında İstanbul Havalimanı sadece 23.4 milyon yolcuya hizmet vermiştir. Bu durumda DHMİ tarafından İGA'ya ödenmesi gereken para yaklaşık 230 milyon avro olmuştur. 2019'da 208 milyon olan Türkiye genelindeki havalimanlarında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2020'de %60.8 düşüşle 81 milyona geriledi. DHMİ'nin tahminleri ise bu sayının 2021'de 122 milyon, 2022'de 178 milyon, 2023'te 203 milyon olacağı yönünde. İstanbul Havalimanı toplam uçan yolcu sayısı tablosu. Yıl 2018, iç hatlar 65.006, dış hatlar 30.199, toplam 95.035. Yıl 2019, iç hatlar 12.574.641, dış hatlar 39.434.579, toplam 52.009.220. Yıl 2020, iç hatlar 7.414.437, dış hatlar 15.994.695, toplam 23.409.132. 2021 Nisan sonuna kadar iç hatlar 1.974.426, dış hatlar 5.617.097, toplam 7.591.523. Buradaki en büyük risk ise bu havalimanını yapan firmalara kredinin devlet bankaları tarafından verilmiş olmasıdır. Herhangi olumsuz bir durumda devlet bankaları, yani Türkiye ekonomisi etkilenecektir. İstanbul Yeni Havalimanı'nda doğrudan gelir garantisinin olmaması ve kredinin devlet bankaları tarafından verilmesi, buradaki firmaların devlete her sene avro cinsinden ödeme yapacak olması, burada yapılacak devletleştirme için engel teşkil etmektedir. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 113.